Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine sizlerle bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde beraberiz. Allah'a hamdolsun, Rabbimize hamd ediyoruz. Bugün de birbirinden güzel konularla karşınızdayız inşallah. Birinci cilt 49. mektup, konumuz şeriatın taşıyıcısı olan alimlere ve öğrencilere, talebelere saygı konusu. Hakikaten çok güzel bir konu Ömer Bey. İçinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayı, ondan sonra Kur'an ayı, Kur'an ehli öğrencilere, Kur'an ehli alimlere her türlü yardımda bulunmak, onlara saygı göstermek, tazim etmek konusunu ayırmış İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bakalım ne diyor? Çünkü bu konuda hakikaten büyük sıkıntılarımız var Türkiye'de. Maalesef ilim erbabına, Kur'an ehline yeterince ikramda bulunmuyoruz. Çünkü insanların hedefleri maddileştikçe daha çok para getiren meslekler ön plana çıkıyor. Geçenlerde bir umre ziyaretine gitmiştim. Hatta kendi annem babam gidiyordu açıkçası. Birkaç sene önce. Şimdi bakıyorum önce doktorlar, işte herkes efendim şekerim var, tansiyonum var, doktor bey, kalbim var. Herkes doktorları sohbet olursa yani 3-5 değişik meslek erbabı. Önce doktorlara söz hakkı veriliyor. Doktordan sonra mimarlara falan. İşte efendim ev aldık, arsa aldık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Bahçesini nasıl yapalım, penceresi nasıl olsun falan filan. En son İslam yani ulemasına sıra geliyor. Çünkü insanların istekleri biraz daha farklı sahalara kaymış maalesef. Halbuki eskiden ecdadımız en baş köşeye hoca efendileri oturturdu. Onların sözlerini dinlerdi. Çünkü ahiret kaygısı çok daha fazlaydı dünya kaygısından. Bakalım İmam Rabbani ne diyor bu konuda? Buyurun Ömer Bey, siz okuyun. Bir de şerh etmeye çalışalım inşallah.
Allah Celle Celaluhu peygamberlerin efendisi hürmetine düşmanlarınıza karşı size yardım etsin.
Tabi bu mektup demek ki bir idareciye yazılmış. Düşmanlarınıza karşı Allah'ın yardımını talep ediyor. Biz hakikaten bu şu mübarek günlerde Müslümanlar pek çok ülkede, başta Filistin değil mi? Afganistan, Irak, Suriye zulüm altında. Biz de bu din düşmanlarına, İslam düşmanlarına, Müslüman düşmanlarına karşı Rabbimizden yardım istiyoruz. Bir an önce inşallah. Evet.
Dervişlere iltifat dolu mektubunuzun mütalaasıyla şereflendim. Mevlana Muhammed Kılıç Muvaffak mektubunda ilim talebeleri ve sufiler için bir miktar para gönderdiğini yazmıştı. İlim talebelerini sufilerden önce zikretmesi himmet nazarında çok yerinde ve güzel bir davranış oldu. Zahir batının göstergesidir hükmünce umarız içinden de ilim talebelerine öncelik tanır.
Şimdi İmam Rabbani Hazretlerine bir mektup geliyor bir müridinden. Bu mektupta da herhalde bir parçada infak, zekat neyse fıtra şeklinde bir bağış da geliyor. Ama o müridi dervişlere saygı sevgi göstermekle beraber öncelikle diyor bu paranın, bu infakın ilim talebelerine, Kur'an ehline dağıtılmasını istiyor. Bu da İmam-ı Rabbani'nin çok hoşuna gidiyor. Çünkü muhterem dinleyicilerimiz hakikaten İslam'ın binasının ayakta kalması kime bağlıdır? Kur'an ehline bağlıdır. Ulemaya bağlıdır. O yüzden bu kesimin her dönemde korunması ve kollanması gerekir. Hamdolsun ki bizim milletimiz de bunu tarih boyunca her zaman en harika şekilde yapmıştır. Elhamdülillah bugün de öyle Ömer Bey. Ben değişik Kur'an kurslarını geziyorum. Yeni yapılan İmam Hatip liselerine falan gidiyoruz. Hakikaten tertemiz. Bizim yani bu milletimiz kendi yemez değil mi? Kur'an ehline yedirir. Kuran kurslarımız pırıl pırıl. İmam hatiplerimiz pırıl pırıl. Camilerimiz herkese. Ama bir sıkıntı var. Bugün maalesef nedense infakta sıkıntı yok fazla da beyin gücünü yani zeki çocuklarımızı bu okullara fazla sanki vermiyoruz gibi geliyor bana. O yüzden bizim muhterem dinleyicilerimizden ricamız her aileden en az bir imam hatipli bir ilahiyatçı olsun. Bir dini eğitim alan yani sağlanma hepimiz zaten askeri dini eğitim almak zorundayız. Kur'an-ı Kerim okumasını, ilmihal bilgilerimizi hangi okula gidersek gidelim. Diyelim ki liseye gittik. Olabilir. Lisede bugün siyer dersleri var, Kur'an-ı Kerim dersleri var, seçmeci Arapça dersleri var. Bunları seçmeliyiz. Bundan kaçış yok zaten ama bununla beraber en az 3-5 çocuk varsa bir ailede bir tanesi de ve mümkünse de en zekisi. Onu Allah yoluna ayıralım. Onu İslami eğitime verelim ki o aileyi korusun. Kardeşlerine, amcalarına, dayılarına, teyzelerine sahip çıksın. Hele bazı mesela şirketler falan da oluyor bazen. Hepsi ticaret okuyor. Din eğitimi alan olmadığı için, sonra dünyevileşme de çok kolay olduğu için, ya tamamen o aile İslam'dan kopup gidebiliyor maalesef ikinci, üçüncü kuşak insanlarımız. Veyahut da o şirkete pek çok İslam'a aykırı işler yapılıyor. Kimse farkına bile varamıyor. Yani Müslüman insanlar, dindar insanlar ama bilinmediği için, kötüyü iyi bilmedikleri için ne oluyor? O kardeşlerimiz farkına varmadan, zaten farkına vararak bilerek hata yapanlara diyecek bir şeyimiz yok. Onlar Allah onlara tevbe nasip eylesin. O kardeşlerimiz ama esas üzüntü veren de bazı dindar çevreler İslam adına ticari ahlaka uymayan, İslam'ın genel prensiplerine uymayan işler yapılabiliyor. O yüzden ilim. İlimsiz, bilmeden bir şey olmuyor. O yüzden İmam Rabbani Hazretleri de bu müridine teşekkür ediyor. Umarım diyor içinden de böyle geçiriyorsun. Yani beni yani hoş tutmak için değil de gerçekten de diyor ilim erbabını desteklediğini düşünüyorum diyor. Şimdi bugün de bazı tasavvufi gruplara baktığımızda bunlardan bir kısmı ki bizim mesela Hüdayi Vakfımız, Allah Kur'anlardan idare edenlerden yardımcı olan razı olsun. Biz bakıyoruz her zaman Kur'an ilimlerine çok ehemmiyet veriyor. Yani Balkanlardan Afrika'ya kadar, Açık'a kadar daima Kur'an eğitimi veren, İslami ilimleri eğiten, öğretimini veren kurumlar açıyor. Ha, dünyevi ilimler de veriyorlar bazı yerlerde ama onlar ikinci planda. Öncelikle Kur'an-ı Kerim ilimleri. Çünkü bir insanın Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgiler yoksa o insana sizin vereceğiniz maddinin hiçbir faydası olmuyor ahiretine. Çoğu zaman da o maddiyat hatta onu ne yapıyor? Alıp başka alemlere götürebiliyor. Maalesef başka bir kısımda tasavvuf çevrelerde ilme karşı bir küçümseyici tavır var. Bunlar zahir uleması, zahir ilimleri. Bunlar kışırcı, kabukçu, Allah göstermesin. Bu çok tehlikeli bir tutum. Yani bizim gerçek mutasavvıfların, tasavvuf ehlinin yapması gereken zahiri ilimlerle batini ilimleri, Kur'an ilimleriyle tasavvuf ilimlerini beraberce götürmektir. Evet, devam edelim.
İlim talebelerini önce zikretmek, şeriatı yüceltmek anlamına gelir. İslam şeriatı ve Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği din onlar sayesinde ayakta durmaktadır.
Tabi burada kastettiği şu, yani iki kesime ayırıyor İmam Rabbani Hazretleri. Sufiler daha çok manevi terbiye ile açıkçası kendilerini kurtarmakla meşguller diyor. Tabi bir kısım sufiler için söylüyor bunu. Bütün sufiler için öyle değil. Bir kısım sufiler var ki hem kendilerini kurtarıyorlar Allah'ın izniyle. Seyri sülükünü tamamlıyorlar zikirle, fikirle, tefekkürle. Kemale erer ermez de hemencecik halka hizmete soyunuyorlar. Bunlar zaten ilim talebesi grubuna giriyor. İmam Rabbani başka mektup açıklıyor bunu. Bunlar zaten ilim erbabıdır, Kur'an ehlidir diyor. Bunda sıkıntı yok. Bir kısım sufiler ise onlar da iyi insanlar, güzel insanlar. Evet. Zikirle, fikirle, tefekkürle meşguller. Ama pek hizmet sahasında fazlaca bir aktiviteleri yok. Kendi köşesine çekilmiş, kabuğuna çekilmiş güzel insanlar. Onlar da çok güzel, çok iyi. Ama bunlar kendi işte kendisini kurtarmaya çalıştığı için bunlara göre ilim erbabı daha yüksek oluyor Allah katındaki derecesi. Niye? Çünkü ilim erbabı Kur'an ilimden öğrenen kimseler işte fıkıh öğreniyor, tefsir öğreniyor, hadis öğreniyor ve bu öğrendikleriyle içinde bulundukları toplumları ihya ediyorlar. Emr bil maruf, nehy anil münker yapıyorlar. Tabii şunu da söyleyeyim ki ilimden kasıt emr bil maruf, nehy anil münkendir. Eğer bir insan yani ilim öğrenip de bugün maalesef bunu çokça görüyoruz. O da ayrı bir problem. Nice ilim erbabı var ki kendi aile ortamında dahi İslam'ın bazı emirlerini mesela ihmal edebiliyor. Diyelim ki o ailede birisi vefat etmiş. Bakıyorsunuz mirasını şer'i hukuka göre değil de beşeri hukuka göre tanzim ediyor. Anne babaya hiçbir hak verilmiyor mesela şimdiki. Evet. Ya anne baba bir çocuğu yetiştirmek için yıllarını veriyor. Saçını süpürge yapıyor. Diyelim ki o evladı da hakikaten bir varlığa kavuşuyor. Sonra o evladı oluyor. Bu takdiri ilahidir. Bazen evlatlar önce gider. Bazen anne babalar önce gider. Ahirete irtihal ediyor. Anne baba beş parasız. Bütün sarf ettiği enerji, emek, kıymeti takdir edilmiyor yani. Evlenmişse bütün mirası eşine gidiyor mesela. Yani bir senelik, altı aylık eşi bütün servete konarken 25 sene, 30 sene o evladı yetiştiren anne baba mesela hiç hak sahibi olmayabiliyor. İslamiyet, şeriat tamamen adalet. Bu sebeple bazen ilim erbabı görüyoruz. Bırak başkasına faydası olmasını, kendisine bile faydası yok. Bu da tabii ki mutlup ve istenilen bir şey değil. Evet.
İnsanlar kıyamet gününde tasavvuf yerine şeriattan hesaba çekilecektir.
Bu çok güzel. Muhterem dinleyicilerimiz, bu konu hakikaten çok önemli. Biz Rabbimize karşı şeriattan, onun bize gönderdiği emirlerden, yasaklardan sorumluyuz. Allah yap demiş, onu mesulüz, sorumluyuz. Yani farzlar ve haramlar çok önemli. Peki nafileler? Ondan da mecburuz. Ondan da fazla fazla ecir alıyoruz. Sorumlu değiliz. Yani bir insan diyelim ki şu kadar fazla nafile namaz kılmasa Allah katına sorumlu değil. Ey kulum, sen niye duha namazı kılmadın? Sen niye evabin namazı kılmadın diye bir sorumluluk yok. Yok ama yani akıllı insan için de çok büyük kayıp. Yani ahirette yarın gittiğimizde hadis-i şerif öyle geçiyor. Ahirette diyor pişman olmayan bir Allah'ın kulu olmayacak. Zaten günahkarlar, harama düşenler, onların pişmanlığı açık yani. Ateşi görünce Allah'a göstermesi, ateşin kokusunu, isini görünce, ısısını daha ileride hissedince hepsi pişman olacaklar. Hele o şirk koşanlar, şirk düşenler falan filan, infakta bulunmayanlar, aman ya Rabbi geri gönder, infakta bulunalım, iyi kul olalım. Ayetler bunları açıklıyor. Ama iyi kulları pişman olacak. Niye? Cennet var ama cennetin kaç yüz çeşit, kaç bin çeşit farklı makamı var. Şu İstanbul'da mesela aynı şartlarda yaşayan iki Allah'ın kulunu bulamayız. Diyelim ki aynı sitede aynı değerde iki dairesi olur. İki değişik vatandaşlık ama birisi güneşi çok alır, birisi azalır. Evet. Birisi efendim şudur, birisi budur. Veya o insanların birinin sağlığı iyidir. Daha güzel yer içer, keyfine bakar. Diğerinin sağlığı kötüdür. Birinin işi güzeldir falan filan. Yani kısacası nasıl ki bu dünyada iki tane eşit kul bulamıyoruz. Allah alem ahiret de böyle olacak. Herkesin makamı, mevkisi, hatta hadise de geçiyor. Birbirine yakın iki insan arasındaki mertebe, cennetteki makam mertebesi şöyle olacak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İki yıldız gibi. Değil mi? Bugün yıldızlar ne kadar uzak bize mesafe olarak. O kadar fark olacak. O yüzden bu dünyada yaptığımız en ufak bir amel, 3-5 kuruş infak, bir kıldığımız teheccüd, kıldığımız evvabin o kadar bizi ahirette makam kazandıracak ki, onları gören ve nafile işlemeyen cennete gitmiş kullanacak ya keşke ben de yapsaydım. Yani dünyada sağlığım yerindeydi, sıhhatim yerindeydi. Aklım başım, baktığımda vardı. Niye iki rekat evabin kılmadım? Niye işte efendim dört rekat, altı rekat teheccüd kılamadım? Niye Allah'ı zikretmedim diye hayıflanacak. Değil mi? Bugün de bazen hani burnumuzun dibinde çok güzel bir ticari yatırım oluyor. Çok mesela ucuz arsa oluyor. Ya diyorsun tüh be şuradan bir arsa alsaydım. Şimdi burası işhanı olacaktı. Nasıl böyle bazen maddi konularda değil mi? Zaman zaman yani karlı yatırım yapsak bile daha karlısını yapamadığımız için üzülüyoruz. Benim gençliğimde şöyle ucuzdu, hayat böyle şeydi falan. Keşke şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diyoruz. Maneviyat konuları da böyle. O yüzden bu dünyada ne yapmak lazım? İlim erbabına, infakta, saygıda, tazimde kusur göstermemek lazım.
Hocam hatta şöyle bir ekleyebilirsek. Ben şey olarak bakıyorum, nafileler veya farz ve vacip haricinde sünnetler yaptığımız şeyler. Biraz koruma kalkanı diye tabir ediyorum ben de. Çünkü onları yavaş yavaş terk ettiği zaman insan, yani gönülden yapılan şeyleri terk edince mecbur olan yapılan şeyleri de biraz yavaş yavaş bazı aksaklıklara gidebiliyor. Sağlam değilse tabii ki.
Orası da doğru şüphesiz. Ama. Yani bir insan nafileleri, sünnetleri ihmal etmeye başlayınca yavaş yavaş iş farzlara doğru yaklaşıyor. O ayrı bir konu. Diyelim ki bir insan hakikaten farzları yerine getirdi eksiksiz. Sünnetler de kıldı hiç eksiksiz. Ama buna rağmen nafilede eksiği varsa yani şüphesiz ki bu tabii şunu da söyleyeyim, bu kardan zarardır.
Tabii.
Yani külli zarar değil. Haşa. Hiç kılmayan, cehenneme giden bir kul gibi olmaz bu insan. Allah'ın izniyle İslam'ın şartlarını yerine getirmek insanı kurtarır. İmanı işte o asgari. Ama iş asgari bunlar değil mi? Beş vakit namaz asgari. Mümkünse bunu dediğim gibi teheccüdü, evvabinde, kuşlukta artırmak lazım. Neyse bu konuya fazla dalmayalım. O ayrı bir konu şimdi. Bizim konumuz ilme verdiğimiz ehemmiyet olması gerekiyordu. Bugün hakikaten çok büyük eksikliğimiz var Ömer Bey. Hem İslami ilimlerde bu eksiklik var hem de diğer ilimlerde ama yine insanımız maddi ilimlere daha çok düşkün. Yani hukuktu, tıptı, mühendislikti, şuydu, buydu. Herkes bu tür ilimlerin peşinde ama şunu söyleyeyim esefle. Dini ilimlere ve dini eğitime ilgimiz biraz azalmaya başladı. Hafızlığa olan ilgi mesela azalmaya başladı. Veyahut da şöyle oluyor maalesef, o da çok yanlış muhterem dinleyicilerimiz. Yani fakir fukara çocuğunu göndersin din okullarına. Biz zenginler oraları yapalım, ikramda bulunalım efendim, zekatlarımızı gönderelim ama bizim çocuklarımız oralara gitmesin. Peki böyle düşünen bir insan şeriatı tazim etmiş oldu mu? Çünkü Allah'ın kıymet verdiği, yüksek gördüğü, tazim ettiği bir şeyi alçaltmış oldu. Allah diyor ki dünya azdır. Galil diyor. Meta'ud dünya galil diyor. Allah'ın az dediğine biz çok diyoruz. Çok önemli diyoruz. Ahiret daha ebka diyor. Daha kalıcı, daha büyük, daha muazzam diyor. Biz de ona ya Rabbi yani evet öyle ama biraz da biz yine de biz dünyayı düşünelim. Ahiret ilimleri pek para getirmiyor.
Sonuçta dünyada yaşıyoruz.
Dünyaya. Evet, makam mevki getirmiyor gibi bir maalesef tutumumuz var. Bu çok çok son derece yanlış. Biz dinimize ne kadar kıymet verirsek, şeriata ne kadar ehemmiyet verirsek, Allah Celle Celaluhu da bize o kadar ehemmiyet verir. O kadar maddi manevi bizi layık olduğumuz şekilde yaşatır. Osmanlı'ya baktığımızda hakikaten medreseler, İslami ilimler yüksek olduğu dönemlerde ecdadımız çok güzel işler yapmış. Ne zaman ki dini ilimler böyle artık terk edilmeye başlanmış, laik eğitim, böyle daha maddi ilimler, Fransa falan filan Avrupa açılmış, bakıyorsunuz yavaş yavaş da ümmet çöküntüye girmiş. Tabii yanlış anlaşılmasın burada, hiçbir ilme karşı değiliz. Fenli ilimlere de taraftarız. Matematik, fizik, tıp hepsi bizim. Hepsi Allah'ın bu kainattaki mucizelerini, harikalarını gösteriyor şüphesiz. Ama öncelik nedir? Öncelik şer'i ilimlerdedir. Bir kısım en akıllı, en zeki, en böyle kapasiteli çocuklarımız bu ilimlere yönelmelidir.
O halde en büyük hayır şeriatı yüceltme ve onun herhangi bir hükmünü diriltmek için çalışmaktır. Özellikle İslami şiarların yıkıldığı günümüzde bunun değeri çok daha fazladır.
Yani İmam Rabbani Allah rahmet eylesin kendisine bunu 4 asır önce söylemiş bu sözleri. İslami şiarların yıkıldığı zamanlar diyor. Bugün de aynı şey. Yani. Bugün de bakıyorsunuz İslam'ın şiarlarını yaşamak, gericilik, yobazlık devamlı tahkir ediliyor. İnsanlar diyelim ki başörtüsü İslam'ın şiarıdır. Başörtüyle gezmeye ülkemizde bir zamanlar sıkıntı vardı büyük oranda. Yani ilahiyat fakültesine dahi kızlarımız başını örterek giremiyordu. Zoraki çekilerek şapkayla takkeyle falan filan ilahiyat fakültesine giriliyordu. Yani İslam'ın o şiarı küçültülmüş, böyle dışlanmış, ötekileştirilmiş. Sanki bu başörtüsü uzaydan gelmiş. Ne bileyim kurban bayramı geliyor değil mi? Herkes böyle bir hayvan severler. Hayvan kürtlerini acımasızca giyen. Efendim her akşam bonfile, biftek, sucuk, salam, sosis yiyip de kurban bayramında hayvan hakları aklına gelip Müslümana tahkir eden insanlar var. Haç vakti geldiği zaman Araplara para yedirmeyin. Halbuki her gün İtalya'ya, Paris'e, Avrupa'nın değişik ülkelerine nice seyahatler düzenlenir. Hiçbirine biz yani diyecek bir şeyimiz yok. İnsanlar özgürdür. İsteyen istediği yer gezmeye gider. Harama girmediği sürece. O bizi ilgilendirmez ama hacca gelince insanlar ömrünü bir kere hacca gidecek. Bir sürü aleyhte böyle o İslam'ın şiarlarını küçülten, Müslümanları küçük düşürmeye çalışan yazarlar, çizerler, aman ya Rabbi şunlar bunlar. Bu yüzden bunları ayağa kaldırmak bugün çok çok önemli. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünneti ihya edene 70 şehit sevabı verilir diyor. Bugün bırakınız sünnetleri, farzlar artık yapılmaz oldu. Unutulur hale geldi. İşte miras hukuku, öşür, daha aklınıza gelen gelmeyen yüzlerce Allah'ın farzı, evlilik hukuku, evet. Değil mi? Yani bütün bunlar, boşanma, evlenme, bütün bunlar da maalesef İslam tamamen neredeyse unutulur hale geldi. Çok az bir kardeşimiz, çok az bir kesim bunlara ehemmiyet gösteriyor. Yani rahmetli analım, Musa Topbaş üstadımız, Allah gani gani rahmet eylesin. Bakıyorsunuz miras hukukunda mesela, kayınvalidesi ve kayınpederi vefat ediyor, onlardan kalan malları İslam hukukuna göre amca zadelerine falan da gönderiyor. Ya göndermese göndermez. Bugün pek çok insan mesela. Ne bileyim buna benzer benzemez daha nice şeyler. İkramda, efendim infakta, öşür konusundaki hassasiyetleri. Bunlar hakikaten uyanık bir kalbin esasında tezahürüdür. Esasında muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf kalbi uyandırma hareketidir. Kalp bir kere uyandı mı kimsenin gözüne çarpmayan apaçık helallar, haramlar o insanın gözüne çok rahat gözükür. O insan da seve seve iştiyak ile Allah'ın emirlerini yerine getirir. İmam Rabbani bunu muhtelif vesilelerle açıklıyor. Tasavvufun amacı diyor böyle gizli bilgilere ulaşmak falan değildir. Tasavvufun amacı apaçık önümüzdeki bilgileri severek yerine getirmektir. Şimdi namaz farz. Cemaate gitmek de sünnet-i müekkede ama işte ihmal ediyoruz mesela. Bunu tembel tembel bazen yatıp uyuyoruz, bazen gitmiyoruz. Ne bileyim zekat, farz bunu herkes biliyor. Ama bunu hakkıyla hesap edip kuruşuna kadar ödeyen çok az bir kesim var. Pek çok insan ya hiçbir şey vermiyor veya 3-5 lira elden çıkarıp ben zekat verdim diye sağda sola dolaşıyor bir de ondan sonra. Halbuki verdiği devede, vermesi gerekene göre verdiği şey devede kulak bile değil. Bu yüzden muhterem dinleyicilerimiz, bütün bu uyanıklığın bir yolu da ilim. Tasavvuf bunun başka bir yolu. Kalp Allah dedikçe Allah'ın emirlerini, yasaklarını çok daha güzel görüyor. Ve ona severek tabi oluyor. Başka bir yolu da Kur'an ilimleri. Bugün elhamdülillah memleketimizde pek çok bu konuda kurumlar var. Bizim dinleyicilerimize tavsiyemiz çocuklarımızı dini eğitim konusunda ihmal etmeden en güzel okullara gönderelim inşallah. Diyerek kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle tekrar beraberiz. 48. mektup değil mi Ömer Bey? Evet. Evet, orada kalmıştık. Devam ediyoruz inşallah. İlmin ehemmiyeti ve ilim erbabına tazimle alakalı bir mektuptu bu. Evet.
Allah yolunda harcanan binlerce altın dahi bir tane şer'i meseleyi yüceltmek kadar değerli olamaz.
Bu o kadar harika bir cümle ki ben bunu her yerde paylaşıyorum kıymetli dostlarımla. Yani insan infakta bulunabilir. Hepsi güzeldir infakın. Fakir fukara yardımı güzeldir. Ne bileyim işte okul yaptırmak, cami yaptırmak hepsi güzeldir. Ama İslam'ın şer'i meselelerini yüceltmek için, onların yayılması, bilinmesi için açılan kurumlara verilen destek hepsinden daha üstündür. Yani bir Kur'an kursu yaptırmak, bir İmam Hatip yaptırmak, bir ilahiyat fakültesine bir tuğla koymak, bundaki hayır diğerlerine göre çok daha fazladır. Niye? Fakire ekmek verirsin, yer, o hayır biter. Ama bir Kur'an ilmi öğreten bir müessese kurduğunuzda, oradan yetişen bir hoca efendi, bir hafız, İslam'ı yaydığı sürece, Kur'an okuduğu sürece, onun bütün efendim ibadetlerinden gelen sevaplar sizin de dehanenize yazılıyor. Bak dikkat ederseniz, nerede İslam'ın aleyhine bir iş yapılsa, önce nereden başlanıyor? Önce eğitimden başlanıyor değil mi? Biz memleketimizde bunları yaşadık bir zamanlar. Önce imam hatipler, Kur'an kurslarının kapısına kilit vurulmaya çalışılıyor. Ya bu kurumlar resmen kapatılıyor veya kapatılmasa da oraya girişler, oradan efendim çıkınca bir işe sahip olmak öyle zorlaştırılıyor ki insanlar kendiliğinden bu okulları terk etmek durumunda kalabiliyor. Çünkü İslam düşmanları bunun farkındalar. Onlar biliyorlar ki İslam bilinmezse onların işi çok rahat. İslam bilinirse bir insan velev ki İslam'ı yaşamasın muhterem dinleyicilerimiz. Değil mi namazın farz olduğunu, zinanın haram olduğunu biliyor. Bir gün gelir tevbe eder. Faizin haram olduğunu bilen bir insan bir gün gelir tevbe edebilir. Adam öldürmenin kötü olduğunu bilen bir insan, içkinin haram olduğunu bilen bir insan bir gün tevbe eder. Ama bunun böyle olduğunu bilmiyorsa, hatta bunun iyi olduğunu düşünüyorsa, o şekilde bilgi almışsa, içki iyidir, kalbe faydalıdır, efendim faizsiz alışveriş olmaz, ekonomik sistem buna bağlıdır falan filan gibi böyle bir de yanlış bilgilerle bir insan mücehhez olmuş ise ne olacak bu insanın sonu? Onun İslam'a dönmesi çok zor. Bu sebeple maalesef biz her zaman tarihimizde yani bu Cumhuriyet döneminde din eğitimi her zaman darbe yemiştir. İslam aleyhtarı kesimler ne zaman iktidara gelse ilk işleri bu okulları kapatmak veyahut da bunlara girme şartlarını zorlaştırmak olmuştur. Bu sebeple biz de bunun farkına varalım. İmam Rabbani bunu 400 sene önce söylüyor. İnfakın diyor en güzeli bu tür eğitim müesseselerine yapılan katkılardır diyor. Evet.
Zira bu yüceltme işinde yaratılmışların en üstüne olan peygamberimizin izini takip etmek ve bu büyük peygamberlerin mücadelelerine ortak olmak söz konusu.
Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İnni bu'istu muallimen diyor. Ben muallim olarak gönderildim. İyiliği, güzelliği, şeriatı, tarikatı, hakikatı, İslami ilimleri, bütün insanlığın ihtiyaçlarını öğretmek üzere gönderildim diyor. Eğer biz de bu tür kurumlara destek verirsek Allah Resulü'nün mesleğine ortak olmuş oluyoruz. Tabii ki onun gibi olamayız ama hani derler ya Nemrut ateş yakınca karga efendim ağzında su taşıyor. Ya, özür dilerim. Serçe kuş ağzında su taşıyor. Niye? Ateşi söndürmek için. Diyorlar ki ya ey kuş, ey serçe senin birkaç damla suyundan ne fayda? Olsun diyor. Tarafın belli olsun. Hakeza karga da ağzından 3-5 çılı çırpı şey yapmış gagasına, onları ateşi artırmak için. Yani bu çok önemli bir mesele. Çok önemli bir mesele. Evet.
Şurası bilinen bir husustur ki iyiliklerin en büyüğü peygamberlere aittir. Binlerce altın harcamak peygamberlerin dışında bir takım kimselere de nasip olmuştur. Ayrıca şeriatı ayağa kaldırma ve onun hükümlerine uyma işinde bazen nefse muhalefet etmekte söz konusu.
Şimdi şu cümle çok önemliydi. Yani bu dünyada en hayırlı işleri yapanlar peygamberlerdir. Peygamberler ise insan yetiştirmiştir. İnsanları dalaletten, sapıklıktan nura, hidayete çağırmıştır. Bundan daha güzel bir iş yoktur bugün. Şunu da esefle ifade edeyim ki bugün Allah Resulü'nün, peygamberlerin yaptığı işler yapan insan sayısında çok azalma var. Nedir? Emr bil maruf, nehy anil münker. İnsanlarımız aleni harama düşüyor. Mübarek Ramazan gününde, diğer zamanlarda İslam'ın aleyhine pek çok gelişmeler oluyor. Bunları eleştirecek, bunları takip edecek, Müslümanları savunacak kesim son derece az. Niye? Çünkü bu konudaki gayretlerimiz azaldı. Bu konuda insan yetiştirme derdini unuttuk. Sadece bir memleketin sadece doktora, avukata, mühendise, mimara ihtiyacı yoktur. Bunlar çok güzel mesleklerdir. Ama esas bu insanları ayakta tutacak, bunları bir İslam potasına eritecek ulemaya ihtiyaç vardır. Eğer bunları biz yapmazsak zaten şu da oluyor Ömer Bey, diğer fenni ilimlerden de bir fayda görmüyoruz. Nice insan bugün değil mi? Mal varlığı çok harika, yerinde ama mutsuz, huzursuz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mutluluğun sırrını, reçetesini yazmış. Ama haberi yok insanların. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah-u Teala. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle neşelenir, mutmain olur diyor. Ama insanlar bu ayeti bilmediği için, duymadığı için belki veya bu ayet onlara hatırlatılmadığı için mutluluğu parada, pulda, daha kötüsü uyuşturucu, şunda bunda arıyorlar maalesef. Evet.
Şu var ki eğer binlerce altın da şeriatı ve dini yüceltmek amacıyla harcandıysa onun da fazilet derecesi çok yüksektir.
Yani bir insan çok yüksek miktarda para harcayabilir. Bunu sadece Müslüman da yapmaz. Değil mi? Bugün ne gayrimüslimler var, büyük vakıflar kuruyorlar. Milyar dolarlar akıtıyorlar Afrika'ya, şuraya, buraya. Efendim işte fakir fukara yardımına, açlıkla savaşıyorlar falan filan. Bunlar güzel, inşallah bu amelleri onların hidayetine vesile olur. Eğer iyi niyetle yapıyorlarsa. Ama bu parayı bir de diyor İslami ilimlerle beraber sarf edilirse. Ki bugün ben bunu sevinerek söylüyorum. Hüdaye Vakfımız Allah razı olsun önce aşev açıyor. Fakir fukaranın karnını doyuruyor ama işi orada bırakmıyor. Bir de yanına İmam Hatip açıyor. Bir de yanına Kur'an kursu açıyor. O aç insanların önce midesini doyuruyor. Ondan sonra ruhlarına erişiyor. Onların ruhlarını doyuruyor. İşte gerçek merhamet, gerçek sevgi bu. Bir insanın sırtına ceket alırsınız. Karnına ekmek verirsiniz, yedirirsiniz ama o insanın imanı yoksa, o insan yiyip de yarın cehenneme gidecekse, cehenneme odun olacaksa, cehennem ateşine bir ateş desteği verecekse ne faydası oldu yaptığımız yardımlar? Tabii ki vazifemiz. Biz insanın ahiretine karışmayız. Yani bizim bu dünyada aç, fakir kim olursa olsun onlara bir sorumluluğumuz var şüphesiz. Ama onların bizim ahiretlerine karşı da sorumluluğumuz var. Hüdaye Vakfımız, camiamız bu konuda son derece bence daha tabii ki gerekeni yapıyor muyuz? Yani yeterince yapamıyoruz şüphesiz ama en azından bu dengeli yaklaşımı gösterebiliyoruz yani. Hani hem açlara yardım, bir de yanında dini konularda yardım şeklindeki müesseselerimiz elhamdülillah bu hizmeti veriyor.
Eğer ilim talebesi nefsinin elinde esirdir, nasıl olur da nefsinin elinden kurtulmuş bir sufiden daha önce zikredilir diye merak edenler olursa bunun hikmeti şudur. Böyle düşünen kimse henüz sözün iç yüzüne vakıf olamamış ve meramımızı anlayamamış demektir.
Şimdi şöyle diyelim, yani derse ki bir kardeşimiz, ya bizim sufiler seyri süluka giriyorlar, ahiretlerini kurtarıyorlar, insana kamil oluyorlar. Bir de hani ilim erbabından görüyoruz bazen, yanlış sözler konuşan, nefis terbiyesi yapmamış, bilgisi var ama kibri de var. Böyle ham insanlar da oluyor. O zaman nasıl olur da ilim erbabını öne çıkarırız? Tasavvuf erbabı daha önde gelmesi gerekmez mi gibi bir soruya diyor. Şöyle cevap veririz diyor, bakalım nasıl cevap veriyor, ben de merak ettim.
İlim talebesi kendi nefsinin elinde esir olsa bile o halkın kurtuluşuna sebeptir. Zira şer'i hükümlerin tebliği ona bağlıdır.
Tabii yani bir insan şahsi konularda eksikleri var. Ama öğrendiği ilimler şeriat ilimleri, bunları öğretiyor. Bunların yaşanmasına çalışıyor. Hoş. Bunlar mum gibi biraz da. Hani mum kendi dibine ışık vermez derler ya. Veyahut da mum kendi erir, başkası istifade eder. Yani esas olan insanın öğrendiği ilimle amel etmesi, yaşaması hem kendisinden toplumunu kurtarmasıdır ama velev ki diyor. Hani bugün de maalesef bizim imamlar, hocalar hakkında toplumumuzda böyle şakalar falan yapılır. Bazen de yani böyle aşırı şakalar yapılır. Hani sanki hoca efendiler işte çok yemek yemeyi seven, davet meraklısı gibi gösterilir. Maalesef bu doğru değil esasında. Onu da burada açıklamış olayım. Yani tabii eski zamanlarda Ömer Bey, köylerde falan televizyon yok. Gazete yok doğrudur. Eğlence de yok. Ne yapıyorlar? Köyün işte en önde gelen hoca efendisi var. Hocam bize yemeğe gel diyorlar. Hocam işte zorla hocaya ikram ediyorsa diyorlar ki ya hocam ama çok yemek yedi falan. Hem zorla hocaya yemek yediriyorlar. Biraz yani işin komedisi falan da var köylerde ama evet. Tabii zamanla bunlar dilimize de yerleşmiş maalesef. Yani hocalarımızı tabii bunlar eğer kasten yapılırsa çok büyük günahtır. Çünkü ulemaya, hoca efendilere yapılan saygısızlık, onları küçük görmek. Diyelim ki esnafımız, yani bir hoca efendi ziyaretine geliyor. Ona yaptığı ikram, iltifat, diyelim ki başka zengin birisi geliyor, başka bir iş adamı geliyor mesela, ona daha çok iltifat ediyor. Ya seni bir hoca efendi ziyarete gelmişse, o esasında İslam'ın şeyini temsil ediyor. Ona yaptığın ikram, bir hafız geliyor mesela diyelim ki, bir yani İslam'ı temsil eden bir efendi müftü geliyor neyse. Şimdi bakıyorsun mesela, dünya ehline yapılan ikram daha fazla oluyor, daha çok itina gösteriliyor. Ya işte hoca efendiler şu değilsinler gitsinler. Önemsenmeyebiliyor yani. Allah da kalplerimizi çok iyi gördüğü için. Oradaki edep hatası, Allah göstermesin, çok büyük efendim hataya, çok büyük günahlara da sebep olabiliyor. Evet.
Sufi ise nefsinin elinden kurtulmuş olsa bile o sadece kendisini kurtarmıştır. Onun halkla bir ilgisi yoktur.
Bu konuda güzel bir meslevi hikayesi anlatayım da biraz konu bugün ağır kaçtı. Hafifletmiş olsun. Mücahitler cihada gidiyorlar. Mesnevi'de geçiyor bu hikaye. Tabii ki diyorlar işte ciddi bir savaş. Ölenler, gazi olanlar, şehit olanlar karşı taraftan pek çok da kefarede ölüyor falan. Ondan sonra Tekke'deki bir derviş. Ama bu tabii biraz Mevlana Hazretleri çok ilginç bir insan. Kendisi büyük sufi ama böyle eksik sufileri de eleştirmekten hiç geri kalmaz. Bu sufi suratını ekşitmiş. Beni niye çağırmadınız kazaya? Ben de gelecektim falan filan diye. Tabii o işin de erbabı değil esasında. Yani öyle kılıç alacak gücü falan da yok. Diyor ki oradaki mücahitler, ya diyorlar seni uyandırmak istemedik falan filan, bahane uyduruyorlar. Ama diyorlar ki madem çok böyle cihat etmeye efendim meraklısın, bir tane kafir yakaladık, İslam düşmanı. Yani Müslümanlara çok zulmetmiş. Bu adamın cezasını sen ver. Git bu adama hakla diyorlar. Çadırın arkasında. Gidiyor derviş. Uzun vakit geçiyor, gelmiyor hala. Biraz sonra bakıyor ki mücahitler bu efendim işte cezası verilmesi gereken esir o dervişi altına almış. Halbuki eli ayağı bağlı olmasına rağmen boğazını sırmaya çalışıyor. O zavallı derviş de böyle korkudan falan filan kendinden geçmiş. Ondan zorla bunu kurtarıyor altından. Ya diyor sen ne oldu? Yani eli bağlı bir esirin hakkından bile gelemedin. Ya ben diyor onu tam diyor vurup öldürecektim. Gözlerim öyle bir baktı ki diyor. O bakışından öyle korktum, ürktüm ki diyor, elimden kılıç düştü. Bu adam böyle saldırdı falan işte, boğazımı ısırmaya çalıştı falan filan anlatıyor böyle. Yani bazı insanlar vardır ki, yani ulema ehli, burada herhalde onu Mevlana Hazretleri anlatmak istiyor. Zahiren hatası günah çoktur ama cesurdur. İslam adına kanını akıtır, efendim her türlü fedakarlığı yapar. Bazı insanlar da maalesef, bu da tabii maneviyatın yanlış anlaşılması. Normalde maneviyat erbabı çok cesurdur. Musa Efendi öyle diyor kitaplarında. Korkak ise cesur olur. Bir adam korkak girse tasavvufa cesur çıkar. Pinti girse cömert olur. O süreç onu o kemalata erdirir. Ama bazı ham insanlar da işte tasavvufu yanlış anladığı için böyle ilimden, cihattan, mücahededen, cesaretten uzak kalabiliyor maalesef. Bu sebeple her ne kadar o bazı ulemamız nefsine esir olsa da, hatası kusuru olsa da o İslam'ı savunuyor, o İslam'ı öğretiyor. Bu sebeple biz onların şahsi kusurlarını fazla görmeyeceğiz. Onları sağda solda anlatmayacağız. Olabilir. Onları elimizden geldikçe inşallah düzeltmeye çalışacağız. Evet.
Çok sayıda insanın kurtuluşu kendisine bağlı olan birinin kurtuluşunun kurtuluşu sadece kendisiyle sınırlı olan kimseden üstün olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçek.
Yani düşünün ki, bunu da örneği çok veriyor İmam Rabbani Hazretleri mektubunda. Yani bir askeri komutan, düşman saldırmış memlekete. Şimdi o komutan vazifesini yaparsa bütün ülkeyi kurtaracak. Şimdi bu adamın ehemmiyetiyle, değil mi? Yani sıradan başka bir insanın önemi aynı olur mu? O anda, o anda komutan, o efendim işte askerin başındaki zat çok büyük bir önem efendim kazanıyor. Biz de tarihimize baktığımızda nice askerlerimiz, binlercesi Sarıkamış'ta şurada burada kırılmış. Niye? Oradaki iş bilmez bir askerin, komutanın yani. Ya, ama bunun tam tersi de olmuş. Bir padişah, bir efendim paşa yani tamamen tersine döndürmüş. Çok zor şartlarda nice büyük, değil mi? Muharebeler kazanılmış. Orada kime gidiyor bütün o efendim sevap, ehemmiyet? O işin başındaki komutana gidiyor. Hepsini de tabi bu vesileyle rahmetle analım. Memleketimizde, ülkemize hizmet etmiş, İslam'a hizmet etmiş bütün askerimizi, şehitlerimizi, komutanlarımızı da burada rahmetle analım inşallah. Evet.
Fakat sufi, fena, beka, seyri anillah ve seyri billah makamlarını geçtikten sonra halkı davet etmek üzere aleme geri dönerse o da şeriatın tebliğcileri sınıfına dahil olup şerefli alimler hükmündedir.
Şimdi burada İmam Rabbani bize çok güzel bir yol göstermiş oldu. Yani çift kanatlı olmamızı bize istiyor. Hem zahiri ilimlerde hem de batıni manevi ilimlerde yetişmemizi istiyor. Eğer diyor bir sufi seyri sülükünü tamamlar, güzel böyle kemalata erer, bununla beraber şer'i ilimleri de öğrenir. İkisini beraberce öğretirse ne olur? Nuruna la nur olur. Bu insan aynı zamanda sadece kendisini kurtarmaya çalışan bir sufi değil, aynı zamanda ümmeti kurtarmaya çalışan bir de alim sınıfına girer diyor. Bugün de yapılması gereken muhterem dinleyicilerimiz İmam Rabbani Hazretleri'nin işte gösterdiği bu tavsiye olması lazım. Yani bizler hem manevi konulardaki eksiklerimizi, nefis terbiyemizi, bu da farzdır. İnsandaki kibri, efendim gururu, pintiliği üzerine atması, ahlakını güzelleştirmesi her birimiz üzerine farzdır. Ama bununla beraber İslami ilimleri ihmal etme lüksümüz de yok. Yani hafızsa hafızlık, ne bileyim fıkıhsa fıkıh, tefsir, hadis, bütün bu ilimlerin öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi gerekiyor. Ve bunu da en güzel yapanlar, onu da burada ifade edeyim, manevi terbiye almış insanlar bunu çok daha güzel yapıyor. Çünkü bir insan manevi terbiye almamışsa kötü ahlakıyla, bugünkü maalesef bunu çok görüyoruz. Yani bugün Müslümanız diye biz Avrupalıya, Batılıya, yani gayrimüslimlere kötü örnek oluyoruz. Bundan yıllar önce Güney Kore'ye gitmiştim. Bu uzak doğu insanlar çok böyle nazik, kibar insanlar hakikaten. Fıtratları çok temiz. Ben onlara doğuştan sufi diyorum bu insanlara. Çok böyle temiz fıtratlı insanlar. Dediler ki hocam burada kimse kimseyi aldatmaz, kimse kimseyle kavga etmez. Ondan sonra ben de biraz gözlerine buldum hakikaten. Çok yumuşak başlı insanlar. Kimse kimseyi kandırmıyor, kimse kimseye bağırmıyor falan filan. Dedim ki oradaki Müslüman arkadaşlara, sizin dedim burada işiniz çok zor. Çünkü adam Müslüman ol diyeceksin. Ama adam diyecek ya ben Müslüman niye olayım? Sizde bak sertlik var, adam kandırma var, şu var, bu var. Bugün maalesef değil mi? Mekke Medine'ye giden hacılarımız oradaki işte ticari falan filan pek çok ne kadar böyle yanlış işler yapıldığını görüyorlar yani. Bizim diyelim ki bir turisti, hani imkanımız yok da oralara biliyorsun kafirlerin girmesi mümkün değil ama Mekke'ye götürsek, Medine'ye gezdirsek tabii pek çok olumsuz işleri görüp ama ben Müslüman olmayayım diyecektir. Ben bu İslam aleyhine yapılan aleyhteki propagandayı ayrı tutuyorum. O ayrı bir zulüm ama normal şartlarda da biz zaman zaman misafirlerimizi ağırlıyoruz yurt dışından gelen. Yani bizim trafiğimize bakıyorlar. Ya bu ne acımasızlık, ne bu gaddarlık, ne bu hız, ne bu surat, ne bu tahammülsüzlük diye. Yani biz dahi, ki biz hani manevi ortamlarında yaşayan insanlarız, biz dahi trafiğe girdiğimizde ortama uyuyoruz maalesef. Kimse yol vermek istemiyoruz. Efendim ne bileyim başkalarını rahatsız ediyoruz, belki kornaya basıyoruz. Tabii bu alıştığımız için bize normal geliyor ama dışarıdan bakan bir insan hemen rahatsız oluyor. Bu yüzden tabii bu tebliğ işini, İslam'ı öğretme işini de en güzel yapacak olanlar kimlerdir? Yine sufilerdir. Zaten özellikle Nakşi yolunda muhterem dinleyicilerimiz, biz hacı deriz değil mi? Hacıgan yolu diyoruz. Ne demek hacıgan? Hocalar yolu demek. bizim maneviyat büyüklerimizin hemen hemen hemen hemen hepsi yakın tarihte, değil mi? Sami Efendi Hazretleri, Esad Erbil Hazretleri. Geriye doğru şöyle bir gidin, sayın. Hepsi sadece maneviyat sahasında büyük insan değil. Aynı zamanda yazdıkları eserlerle de, ilimleriyle de çok büyük alimler. Yani hem zahiri ilimleri hem batıni ilimleri bunlar cem etmişler. Tabi bir de İslam'ı güzel yaşadıkları için onların sözleri çok etkili oluyor. Yani bir insan düşünün ki bir hoca efendi, inşallah böyle hoca efendiler yoktur, zekatını vermiyor mesela. Bunun için zekatınızı verin demesi etkili olur mu? Aile hayatında İslam'a pek dikkat etmiyor mesela. İstediği de vaazlarında şöyle yapın böyle yapın diye ahkam kesse. Faydası olur mu? Olur. Yine duyup da istifade edenler olur ama bunu bir de haliyle yaşayan. Bakıyoruz mesela bizim Allah rahmet eylesin Musa Fenerbahçe'nin hayatına bakıyoruz değil mi? Yani infak hassasiyetine, Ramazan hassasiyetine. Yani orada Sultantepe'de yaşayan bazı bizim dostlarımız çok da hani maneviyat erbabı olmasalar bile ya oradan bir cuma günleri geçişi vardı ki diyorlar hala unutamıyoruz. Demek ki Musa Efendi Hazretleri cumaya özel bir tazim gösteriyordu. Onun cumaya gitmesi gelmesi dahi o gün mahalledeki havayı atmosferi değiştiriyordu belki. Yani onların İslam'ı öğretmesiyle, onların efendim İslam'ı yaşamasıyla tabii İslam'a pek ilgisi olmayan bugün maalesef yani bu Türkiye'deki eğitimin garabetidir. Nice din dersi öğretmenlerimiz var ama dini bilgiler çok yarım. Kur'an-ı Kerim okumaları çok eksik. Hele yaşantıları hakikaten eksik. Hepimizin eksik gerçi ama tabii özellikle ulemanın, ilim erbabının da bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Yani biz toplumun önüne çıkıyorsak İslam adına elimizden geldikçe İslam'ı en güzel şekilde temsil etmeliyiz. Yoksa hakikaten çok büyük vebal içindeyiz. Bunu bugün maalesef çok görüyoruz. Nice yani İslam'a ısınacak tipler, insanlar Müslümanların kötü ahlakını görüp, kötü uygulamalarını görüp, gerçi bahane olmaması lazım ayrı konu. İslam'la Müslüman'ı ayırmak lazım birbirinden. İslam üstündür, harikadır, eşsizdir. Kur'an-ı Kerim hakeza, mucizedir. Yani eşi benzeri yoktur. Ama Müslüman'a baktığımız zaman o da Allah'ın katında şüphesiz kıymetlidir ama işte bazı hareketlerimiz, ticaretteki adam aldatmamız, trafikteki efendim böyle hoyratça başkalarını rahatsız eder şekilde araba sürmemiz, ne bileyim bazı aile içi şiddetler. Yani zannetmeyin ki bugün dünya artık kapalı kutu. Bugün bir köyde, bir kasabada yapılan en ufak bir kötülük, cinayet bütün dünyanın her köşesine hemen ulaşıyor maalesef. Netice-i kelam muhterem dinleyicilerimiz, ilme ehemmiyet vermek gerekiyor. Çocuklarımızı İslami ilimlere yönlendirmek gerekiyor. Hele maneviyatla ilmi de birleştirirsek İmam Rabbani'nin tabiriyle yani hem dünyayı hem ahireti elde etmiş oluyoruz. Ve en güzeli de sadece maneviyatla değil maddi ilimlerle, İslami ilimlerle tasavvufu buluşturmaktır diyor İmam Rabbani Hazretleri bu mektubunda. Biraz uzun oldu ama inşallah önemli bir konuya değinmiş olduk. Allah Celle Celaluhu bu mektubun tesirini üzerimizde halk etsin. Ha. Çocuklarımızı İslami ilimlere yönlendirelim. İmam Hatip okullarına yönlendirelim. Tabii ki her okullar bizim, bütün okullar bizim. Hiçbir arasında ayrım yapmıyoruz. Ama İslami ilimler unutulmasın. Allah Resulü buyuruyor ki en önce alınacak ilim feraiz ilmidir. Ya bugün feraizi bilen Türkiye'de kaç kişi çıkar? Çok az. Zekattı, oruçtu, bütün bunların bilgilerini bugün bilen insanlarımız var Allah'a şükür ama sayıları bayağı azalmaya başladı. Bu duygularla sevgili dinleyicilerimize veda ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konu ve farklı bir mektupla buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimizin affına, mağfiretine emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.